Ayrım 18, sayfa 179, 3. bölüm, Tatlı Yurdum. Nereye gitsem ulusumu da birlikte götürüyorum. Ah, o çok uzak yerlerde bile yurdumun özlü ruhu her zaman benimle yaşıyor. Pablo Neruda. Çok sonraları Irene ile Francisco yaşamlarındaki akışın nerede yön değiştirdiğini kendilerine sorduklarında, Los Riscos'un terk edilmiş madenine girdikleri o uğursuz pazartesi gününü anımsadılar hep. Kim bilir, belki de daha önce Evangelina Ranculeo'yu tanıdıkları o pazar ya da Dinya Ranculeo'ya kızını bulacakları konusunda yardım sözü verdikleri o akşam da sayılabilirdi. Ama onların kaderi çoktan çizilmişti ve bunu izlemekten başka çareleri yoktu. Madene gitmek üzere motosikletle yola çıktılar. O engebeli topraklarda motosiklet otomobilden daha rahattı. Yanlarına bazı aletler, sıcak kahve dolu bir termos ve fotoğraf makinelerini aldılar. Her ikisi de bir çılgınlık yaptığının bilincinde olduğundan bu geziden hiç kimseye söz etmediler. Madeni kazmak için bu tanımadıkları topraklara bir gece vakti gitmeye karar verdiklerinden beri yaşamlarına mal olabilecek bir olaya adım attıklarını biliyorlardı. Planları ezberleyene dek çalışmışlar, kuşku uyandırmamak için kimseye bir şey sormayacak kadar kesin bilgiyle yola çıkmışlardı. Bu tatlı tepelerin yükseldiği kırlarda aslında tehlikeli hiçbir şey yoktu. Buralarda gölgeler güneş batmadan çok önceden inmeye başlar. Manzara ıssız, hoş bir hal alır. Yankı, onların düşüncelerini devleşmiş biçimiyle uzak bir kartalın çığlığı olarak yansıtırdı. Huzursuz olan Francisco, arkadaşını sonunu bilmediği bir serüvene sürüklemek istemiyordu. ''Sen beni bir yere götürmüyorsun ki, ben seni sürüklüyorum.'' diye şakalaşıyordu genç kız. Belki de haklıydı. Pastan kıpkırmızı olmasına rağmen yazıları okunabilen bir tabelada bu bölgenin gözetim altında olduğu ve girişin kesinlikle yasak olduğu belirtiliyordu. Giriş, dikenli tellerle ürkütücü bir biçimde çevrilmişti. Gençler, bir an için bunu bahane edip geri dönmeyi düşündülerse de vazgeçtiler. Bu örümcek ağına benzeyen dikenli teller arasında motosikletlerini sokabilecekleri bir boşluk aramaya koyuldular. Uyarı ve teller burada keşfedilecek bir şeyler olduğu kanısını uyandırdı. Önceden de tahmin ettikleri gibi yolun ancak yarısına geldiklerinde akşam karanlığı bastırdı. Böylece onların burada ilerlemelerini kimse görmeyecekti. Madenin girişi dağda sanki sessiz bir çığlık atar gibi açık duran bir ağıza benziyordu. Taşlar, topraklar ve bir çimento karışımı ile giriş engellenmişti. Buralardan yıllardır kimse geçmemişe benziyordu. Burada artık ıssızlık kesin olarak hissediliyordu. Tüm izler silinmişti. Yaşama ait hiçbir anı kalmamıştı. Motosikleti çalıların arasına gizlediler. Peşlerinde kimse olmadığına emin olabilmek için dört bir yanı dolaştılar. Bundan sonra daha rahatladılar. Çünkü çevrede hiçbir insan izi yoktu. Sadece rüzgara ve otlara yenik düşmüş eski bir kulübe, madenden birkaç yüz metre ötede duruyordu. Çatının yarısını rüzgar uçurmuştu. Duvarın biri de toprakta yatıyordu. Bitki örtüsü de evin iç duvarlarını kaplamıştı. Los Riscos'a bu denli yakınlıkta böylesine yalnızlık ve terk edilmişlik onlara tuhaf geldi. ''Korkuyorum.'' diye fısıldadı Irene. ''Ben de.'' Termoslarını açarak sıcak kahvelerinden yudumladılar. Bu onların hem bedenlerini hem ruhlarını rahatlattı. Bütün bunların bir oyun olduğu düşüncesiyle şakalaşarak başlarına kötü bir şey gelmesinin olanaksız olduğunu, iyi bir ruhun onları koruduğunu söylediler birbirlerine. Ayın aydınlattığı bir geceydi. Az sonra yarı karanlığa alıştı gözleri. Kazmayı ve feneri alarak madene yöneldiler. Böyle bir yeri içeriden hiç görmemişlerdi. Sanki derinlere çökmüş, toprağa batmış bir mağara gibi hayal etmişlerdi şimdiye kadar. Francisco, geleneklere göre bir kadının madene girmesinin yeraltı afetlerine yol açacağını anımsattıysa da, Irene böyle bir batıl inanca karşı çıkarak onu her yerde izlemeye kararlı olduğunu söyledi. Francisco, kazmasıyla girişi açmaya koyuldu. Böyle ağır işlere yatkın değildi. Kazmayı bile ancak kullanabiliyordu. Bu yüzden işin umduklarından uzun süreceğini anladılar. Kız arkadaşı ona yardım etmeye yeltenmeyerek bir kayanın üzerine oturdu. Esintiden korunmak için hırkasına sarındı. Arada bir tuhaf sesler işitiyorlardı. Buralarda vahşi hayvanlar, daha da kötüsü askerler olmasından korkuyorlardı. Önce hiç gürültü çıkarmamaya çalıştılarsa da bunun olanaksız olduğunu anladılar. Çünkü kazmanın kayalara vurunca çıkarttığı ses yakın tepelere çarpıyor, bin kez kırılarak yankılanıyordu. Tabelada yazıldığı gibi burada asker gözetimi olsaydı kaçma olanağı kalmazdı. Daha yarım saat geçmeden Francisco'nun parmakları dondu, avuçları kabardı. Ama uğraşması boşa gitmeyerek bir delik açmayı başardı. Sonra elleriyle çevresini genişlettiler. Irene ona yardım etmeye başladı ve içeriye sızmaya yetecek bir delik açabildiler. Önce bayanlar diye şaka yaptı Francisco, bir yandan da deliği göstererek. Yanıt vermektense Irene ona feneri uzattı ve birkaç adım geriledi. Delikanlı boşluğu aydınlatarak başını ve kollarını içeriye soktu. İğrenç bir koku geldi burnuna. Tam vazgeçmeyi düşünürken daha başlamadan yarıda bırakmanın anlamsız olacağını anladı. Karanlıkta fenerin ışığı ancak bir bölgeyi aydınlatıyordu. Orada dar bir boğaz görünüyordu. Burası hiç de tahmin ettikleri gibi bir yer değildi. Dağın damarları içine kazılmış iki dar galeri vardı ve bunların ağızları yıkıntılarla engellenmişti. Maden çıkarıldığı zamanlardan kaldığı anlaşılan tahta kirişler hala duruyordu. Madenin çökmemesi için yapılan bu direkler de zamanla çürümüştü. Yerlerinde durmaları bile bir mucize gibiydi, sanki bir solukta devrilecek gibiydiler. Bütünüyle içeri girmeden mağaranın tüm içini feneri dolaştırarak aydınlattı, iyice inceledi. Derken hızla hareket eden bir cisim yüzüne çok yakın geçerek kolundan yürüdü. Şaşırmaktan çok korku yüzünden bir çığlık attı Francisco. Feneri düşürdü elinden. Irene dışarıdan onu duydu ve daha korkunç bir şey olduğunu sanarak onu bacaklarından yakaladı. Sarsmaya başladı. Ne oldu diye haykırdı yüreği ağzında. Hiç, sadece bir fareydi. Gidelim buradan, bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Bekle, içeriye bir göz atmak istiyorum. Francisco keskin taşlara dikkat ederek içeriye atladı ve dağın ağzında gözden yitti. Irene karanlık galerinin arkadaşını yutuşunu seyretti. İçini bir kaygı dalgası sardı. Aslında büyük tehlikenin mağaranın içinde değil, dışında olduğunu biliyordu. Yakalanacak olurlarsa, enselerine yiyecekleri bir kurşun onları bu gözden ırak mezara düşürecekti. Bundan çok daha önemsiz nedenlerle öldürülüyordu insanlar. Rosa'nın ona çocukluğunda anlattığı hayalet masalları geldi aklına. Kendini beğenmişleri ürkütmek için aynalara gizlenen şeytanlar, hapsettiği insanları çuvalında taşıyan kara adam, timsah derili keçi ayaklı köpekler, ellerini çarşafın altına sokup uyuyan çocukları yakalayan, köşelere gizlenmiş iki başlı adamlar. Bunlar hep karabasanlar gördüren masallardı. Ama öyle bir büyüleri vardı ki Irene bunları dinlemeye bayılırdı. Korkudan tir tir titrerdi. Gene de kulaklarını tıkayıp gözlerini yummaya çalışarak Rosa'ya anlatması için yalvarırdı. En ufak ayrıntıyı kaçırmamaya çalışırdı. Şeytanın çıplak mı olduğunu, kara adamın pis mi koktuğunu, minik köpeklerin canavara dönüşüp dönüşmediğini, iki başlı adamın Meryem Ana'nın resmi olan odalara girip girmediğini sorardı hep. İşte o gece madenin ağzında Irene gene o korkuları anımsadı. Uzun yıllar öncesinde bakıcısının anlattığı masalların yarattığı ürpertiyi hissetti. Sonunda Francisco'yu izlemeye karar verdi. Delikten içeri süzüldü. O daha ince ve kıvrak olduğundan daha kolay girdi. Karanlığa alışması birkaç saniyesini aldı. Koku ona dayanılmaz gibi gelince ölümcül bir zehir soluduğunu sandı. Beline bağladığı çingene eşarbını çıkarttı. Yüzünün yarısını bununla örttü. İki arkadaş geçitlerin ikisini de inceleyerek içeriği taradılar. Sağdaki batak bir çamurla örtülüydü. Ötekine ise duvar örülmüştü. En kolay yolu seçerek taşları sökmeye başladılar. Toprağı kazmayı deneyerek ilk geçidi açtılar. Burayı açtıkça içeriden gelen dayanılmaz koku artıyordu. Arada bir başlarını mağaradan çıkartıp temiz hava solumak zorunda kalıyorlardı. Dışarının soğuk havası onları duru bir suyla yüzlerini yıkarmışçasına rahatlatıyordu. ''Biz burada tam olarak ne arıyoruz?'' dedi Irene ellerinin acıdığını hissettiğinde. ''Bilmiyorum'' dedi Francisco ve sessizlik içerisinde çalışmaya devam ettiler. Çünkü seslerinin titreşimi bazı çürük şeyleri yerinden oynatıyordu. Korku her ikisine de egemen olmuştu. Omuzlarının arkasında kalan karanlığa bakıyorlar, derinden gelen fısıltıları onları izleyen gözleri hisseder gibi oluyorlardı. Eski tahtaların çıtırtısını işitiyor, ayaklarının aralarında dolaşan kemirgenleri görüyorlardı. Hava çok yoğun ve ağırdı. Irene bir kayayı yakaladı. Onu yerinden oynatmaya çalıştı. Biraz çabaladıktan sonra bunu başardı. Kaya ayaklarının altına yuvarlandı. Hiç düşünmeden elini içeriye sokan kız o anda müthiş bir çığlık attı ve arkaya döndü. Mağaranın duvarlarında yankılanan ses öyle korkunçtu ki kendisi bile tanıyamadı. Francisco'nun göğsüne kapandığı an delikanlı onu bir duvara dayadı ve tavandan düşen bir kirişten tam zamanında kurtuldular. Ses kesilene, yerden kalkan tozlar inene kadar gözlerini yumup soluk bile almadan öylece durdular. Sonunda fenerlerini alınca çıkışın serbest kaldığını gördüler. Francisco, Irene'yi bırakmadan ışığı o kayanın koptuğu yere çevirdi ve korku dolu bu madenin ilk korkunç görüntüsünü gözlerine çarptı. Bu bir insan eliydi ya da elden geri kalan bir şeyler. Francisco kızı madenden dışarı sürükledi. Göğsüne bastırarak temiz gece havasını birlikte içlerine çektiler. Biraz rahatlayınca termosu alıp Irene'ye kahve uzattı. Francisco bir hastaya verir gibi arkadaşına kahvesini içirdi, saçlarını okşadı, sonra ona belki de aradıklarını bulduklarını, o elin belki de Evangelina'ya ait olduğunu, gene de gördüklerinin korkunç bir şey olmadığını, dayanılmaz bir görüntüyse de onlara bir zarar vermeyeceğini söylemeye çalıştı. Bu sözler kıza anlamsız da görünse, arkadaşının ses tonu ona bir ninni gibi yatıştırıcı geldi. Çok sonra daha rahatladıkları zaman Francisco işi bitirmesi gerektiğini söyledi. ''Beni burada bekle. Madene birkaç dakikalığına döneceğim. Burada yalnız kalabilir misin?'' Genç kız sessizce kabul etti ve bir çocuk gibi yüzünü dizlerinin arasına saklayarak düşünmemeye, görmemeye, duymamaya, solumamaya çalıştı. Az sonra arkadaşı fotoğraf makinesini aldı. Kızın eşarbı ile yüzünü örttü ve yeniden o mezara girdi. Francisco oradaki taşları sökmeyi, toprağı eşelemeyi bitirince Evangelina Ranculeo Sanchez'in bedenini gördü. Saçlarının renginden tanıdı onu, çıplaktı. Üzerinde bir panço ve geceliğe benzer bir şey vardı. Öylesine çürümüş, bozulmuştu ki kurtlar solucanlarla kaplı kızı görünce Francisco kusmamak için kendini zor tuttu ve çalışmayı sürdürdü. Aslında kolay yılgınlığa kapılan biri değildi. Mesleği gereği çok ceset görmüştü. Midesini de denetim altında tutabilirdi. Ama şimdiye dek böylesine bir görüntü çıkmamıştı karşısına. Çevresindeki pislik, insanın içine işleyen koku ve korku onu alt üst etmeyi sürdürüyordu. Artık soluk alamaz olmuştu. Aceleyle birkaç fotoğraf çekti. Ne ışığa, ne uzaklığa, ne de kareye oturtmaya özen göstermeyerek bitirdi işini. Çünkü flaşın her patlamasında aydınlanan görüntü içini bir kez daha kaldırıyordu. İşini tamamlayınca bu mezardan kaçtı. Temiz havaya çıktığında makinesini ve fenerini bırakıp yere çöktü. Yüzünü toprağa dayayarak midesinin kasılmalarını denetim altına almaya çalıştı. İğrenç koku üzerine yapışmıştı. Göz bebeğine Evangelina'nın o görüntüsü takılıp kalmıştı. Irene ayağa kalkmasına yardım etti. ''Şimdi ne yapacağız? Madeni kapatalım sonra bakarız.'' Francisco biraz yatıştıktan sonra bunları söyleyebildi. Aynı taşlarla madenin ağzını kapattılar. Sinirden titreyerek işlerini bir an önce bitirdiler. Sanki içeridekileri böylece örtebileceklerini, yaşadıklarını gömeceklerini, gerçeği bilmedikleri ana dönebileceklerini, bu bulduklarından önceki aydınlık gerçeğe kavuşabileceklerini sanarak didindiler. Francisco arkadaşın elinden tuttu ve onu tepede görülen ve tek sığınak olan o kulübeye sürükledi. Ilık bir geceydi. Solgun ışıkta köyün çizgileri, dağların profili ve karanlığa sarmalanmış büyük okaliptüsler seçiliyordu. Kulübe topraktan doğal bir bitki gibi yükselen tepenin üzerinde, bu yarı karanlıkta ancak görülebilen bir yerindeydi. Madenden sonra evin içi gençlere bir yuva kadar iç açıcı geldi. Otların üzerine oturarak bir köşeye sokuldular. Bembeyaz ayın parladığı gökyüzünü seyretmeye koyuldular. İren başını Francisco'nun omzuna dayadı. İçindeki kederi ağlayarak boşalttı. Delikanlı onu kollarıyla sardı. Böylece uzun bir süre, belki de saatler boyunca oturdular. Bu sessizlik içinde gördüklerinden sıyrılmak, bundan sonra dayanmak zorunda kalacakları şeyler için güç topladılar. Hafif esintiyle kımıldayan yaprakların hışırtısına kulak verdiler. Yakınlarındaki gece kuşlarının ötüşlerini, tarlalarda koşan tavşanların ayak seslerini dinlediler. Francisco'nun ruhunu daraltan o düğüm yavaş yavaş çözüldü. Göğün güzelliğinin, Toprağın yumuşaklığının, kırların baygın kokusunun, Irene'nin kendi bedenine dayanarak atan yüreğinin sesinin tadına vardı. Kızın bedeninin çizgilerini, koluna dayadığı başının boynuna dolanan saçlarının buklelerini, kendi beline dayanan o belin inceliğini ve teni kadar yumuşak dokulu ipek gömleğinin hissini fark etti. Onu tanıdığı günü anımsadı. O gün kızın gülüşü aklını başından almıştı. O andan beri seviyordu Irene'yi. Onları bu mağaraya sürükleyen bütün çılgınlıkların nedeni, kızın sadece kendine ait olduğu şu mutlu ana ulaşabilmek içindi belki. İçindeki arzuyu ağır ve ısrarlı bir dalga gibi hissetti. Zaman göğsünde durdu. Yüreği çılgınlar gibi atmaya başladı. Onun nişanlısını, Beatrice Alcantara'yı, belirsiz kaderini ve aralarındaki tüm engelleri unuttu. Irene onun olacaktı. Çünkü dünyanın kurulduğu andan beri bu böyle yazılıydı. Irene, delikanlının solumasındaki değişimi fark etti. Başını kaldırıp ona baktı. Ayın güzelim ışığında her ikisi de ötekinin gözlerinde aşkı keşfetti. Irene'nin sıcacık yakınlığı Francisco'yu sevecen bir pelerin gibi sarıyordu. Francisco gözlerini yumdu. Onu kendine çekerek dudaklarını araladı. Uzun, yakıcı bir öpücükle bütün umutların bileşimi olan, ona vaatlerde bulunan, ölüme karşı koyan bir öpücükle kızı öptü. Onu okşadı. Irene'nin ağzını ağzına aldı. Onun tükürüğünü emdi. Onun soluğunu içine çekti. Bu anı ölene dek uzatabilmek için, içinde boranlar yaratan bu duygularının kölesi olarak şimdiye dek sadece bu gece için yaşadığını düşündü. Bu kadının varlığının derinliğine giderek daha çok battığını hissetti. Irene, bal ve gölgeydi. Irene bembeyaz kağıttı, şeftaliydi, köpüktü. Ah Irene, kulaklarının sarmalı, boynunun kokusu, ellerinin güvercini. Irene, bu aşkı hissetmek, İkimizi de aynı alevlerde yakan bu tutkuyu yaşamak, uyanıkken seni düşlemek, uyurken seni arzulamak, hayatım benim, kadınım benim, İrenem benim. Daha başka neler söyleyebileceğini bilmiyordu. Ne de kızın kendi kulağına bir çağlayan gibi akan sözlerinde o iç çekmeler ve hıçkırmalar arasında neler söylediğini anımsayamıyordu. Bunlar severek sevişen insanların sözleriydi. Aklını başına topladığı anda Francisco, onunla topraklarda yuvarlanmanın, içindeki arzunun kölesi olarak kızın giysilerini yırtmanın doğru olmayacağını hissetti. Gecenin çok kısa olduğundan, insanın aklını başından alan bu aşkı yaşamak için gereken yaşamın da böyle kısa olduğundan korkuyordu. Yavaşça ve biraz da titreyen elleri yüzünden beceriksizce kızın gömleğinin düğmelerini birer birer çözdü. Kol altlarının ılık çukurunu, omuzlarının eğimini, küçük göğüslerini, motosiklet üzerinde giderlerken sırtında hissettiği o meme başlarını keşfetti. Sonra onu kollarının arasına gömerek unutulamayacak bir öpüşle öptü. Ellerinin ayalarında iki sıcak ve gizli kırlangıç yuvalandı. Genç kızın ay ışığı mavisi teni bu temasla ürperdi. Francisco onu ayağa kaldırdı. Kendisi dizlerinin üzerindeydi. Onun göğüsleri arasındaki gizli ateşi ağaç, badem ve tarçın kokusunu aradı. Onun sandaletlerinin bağcıklarını çözdü ve masum ve hafif olarak düşlediği o çocuk ayaklarını bulup okşadı. Fermuarını açıp onun pantolonunu indirdi. Kızın karnının duru gölgesini, belinin kıvrımını, ateşli parmaklarıyla çizdiği sırt çizgisinin uzunluğunu, altın renkli tüylerle kaplı önünü buldu. Onu sonsuzluğun karşısında çıplak gördü. Dudaklarıyla onun yollarını açtı. Kendi coğrafyası için gerekli haritasını çizebilmek için derinliklerine indi, tepelerine tırmandı, vadilerini geçti. Derken kız da yere çömeldi. Başını her oynatışında, bukleleri sırtında dans ediyor, gecenin karanlığına karışıyordu. Francisco da giysilerinden soyunduğu zaman o ilk sırdan önceki ilk erkek ve ilk kadın gibiydiler. Başkalarına yer yoktu burada. Dünyanın tüm çirkinliği uzaktaydı. Şimdi sadece bu birlikteliğin ışığı parlıyordu. Irene şimdiye dek hiç böyle sevmemişti. Kendini böylesine sınırsızca bırakışı, korkusuzca teslimiyeti tanımıyordu. Bunca has tattığını, böylesine karşılıklı ve derin bir iletişim kurduğunu anımsamıyordu. Sersemlemiş bir durumda arkadaşının bedeninin bu yeni biçimini, sıcaklığını, tadını, kokusunu tanımaya başlıyor, karış karış keşfediyordu. Şimdiye dek duyuları hiç böyle bir şölen yaşamamıştı. ''Al beni, sahip ol bana, sarıl bana, çünkü ben de seni alıyorum, seni sahipleniyorum.'' Sana sarılıyorum. Teninin kokusunu içine çekerek yüzünü onun göğsüne bastırdı. Ama delikanlı seyretmek için kaldırdı bu yüzü. gözlerin kara ve parlak aynasında paylaşılan bu aşkın büyüsünü gördü. Birbirini izleyen adımlarda asla sona ermeyecek bir ayine başladılar. Genç kız onu sahiplendi. Onun özel bahçelerine dalarak, karşısındakinin her hareketini sezinleyerek, aynı hedefe doğru ilerleyerek kendini terk etti. Francisco bütün mutluluğuyla gülümsedi. Çünkü ilk gençliğinden beri düşlerini kurduğu kadını, uzun yıllar boyunca aradığı gövdeyi bulmuştu. Arkadaşı, kardeşi, sevgilisi, yoldaşıydı o. Uzun uzun acele etmeden gecenin huzuru içinde bu kadını yaşadı. Hazzı esenleyerek kendini ona terk ettiği anda onu sahiplenerek sevdi onu. Çok sonraları kızın bedeninin hassas bir saz gibi titreştiğini duyduğunda, kızın dudaklarından onu beslemek için derin bir soluk çıktığında belinde müthiş bir patlama oldu ve bu selin gücü onu yere yıktı. Irene'yi mutlu denizlerin dalgasına gömdü. Dingin bir dinlenmeye, birbirlerine sarılarak daldılar. Aşkı dolu dolu hissettiler. Aynı ritimle soluyarak aşk onları yeniden sarmalayana dek yattılar. Sonra kız onun kendi bedeni içinde yeniden büyüdüğünü hissetti ve onun dudaklarını bularak sonsuza dek öptü. Aşklarına tanık olan gökyüzü, bedenlerini çizen taşlar, saran tozlar, sonsuz bir ateşle ödüllendirilerek, müthiş bir tutkuya esir düşerek, ruhları iniltiler ve terler arasında eriyene dek seviştiler. Sonunda kolları, dudakları kenetlenerek öldüler. Aynı düşü görerek uyudular. Yeni ve sonsuz bir yolculuğa başlamışlardı artık. Sabahın ilk ışıkları ile uyandılar. Kuşlar ötüşüyordu. Bu bedenlerin ve ruhların kavuşması onları da çılgına çevirmişti. İşte o zaman madendeki cesedi anımsadılar ve gerçeklik duygusuna geri döndüler. Paylaştıkları bu aşkın verdiği cesaretle ama hala şaşkın ve titrek bir halde giyindiler, motosiklete atladılar. Ranculeo'ların evine doğru yola çıktılar.